Ayrım 17 Çöküş, Jair Diamond, sayfa 174. Bölgesel Entegrasyon. Ormanların yok oluşu ile sadece yerel halkın gıdası olan çam kozalaklarındaki yemişler ortadan kalkmamış, aynı zamanda Chaco halkı inşaat ihtiyaçları için başka bir kereste kaynağı bulmak zorunda kalmışlardı. Chaco halkı bunun için yaşadıkları yerden 80 kilometre ötede ve 600-900 metre yükseklikteki Pandoroso çamı, Ladin ve Köknar ormanlarına gitmek zorunda kaldı. Yük hayvanı olmayan halk her biri 317 kilogram ağırlığındaki 200 bin keresteyi insan gücüyle taşımak zorunda kaldılar. Julio'nun öğrencisi Nathan English'in Julio, Jeff Dean ve Jay Quaid ile ortaklaşa yaptığı bir çalışma bu büyük ladin ve köknar ağaçlarının gerçekten nereden geldiğini ortaya çıkardı. Chaco'da bunların bulunduğu üç yer var. Bunlar Chusca, San Mateo ve San Pedro dağları. Chaco ana sazileri kozalaklı ağaçlarını gerçekten nereden getirmişlerdi? Üç dağda bulunan ağaçların hepsi aynı türden ve birbirleriyle aynı görünüyor. Tanımlama amacıyla Nathan, kalsiyuma benzeyen kimyasal bir element olan stronsiyum izotopları kullanarak bitki ve hayvanlara kalsiyum verdi. Doğada en fazla stronsiyum 87 ve stronsiyum 86 izotopları bulunmaktadır. Ancak stronsiyum 87, stronsiyum 86 oranı kaya yaşı ve kaya rubidyum içeriğine bağlı olarak değişmektedir. Çünkü stronsiyum rubidyum izotopunun radyoaktif çürümesiyle oluşmaktadır. İnceleme sonucunda 3 dağdaki canlı kozalaklı ağaçlar birbirlerinden stronsiyum 87, stronsiyum 86 oranına göre kesin hatlarıyla ayrılıyorlardı. Nathan 6 Chaco harabesinden ağaç halkalarına göre milattan sonra 974-1104 tarihleri arasında kesilmiş toplam 52 kozalaklı ağaç numunesi belirledi. Stronsiyum testi sonuçlarına göre kerestelerin 3'te 2'si Chusca dağlarından, 3'te 1'i San Mateo dağlarından elde edilmişti. Görüldüğü gibi kerestelerin hiçbiri San Pedro dağlarından alınmamıştı. Belli bir Chaco binasında aynı yıl içerisinde her iki dağdan da alınmış keresteler kullanıldığı olmuştu. Bazı durumlarda ise bir yılda belli bir dağdan, diğerinde ise diğer dağdan keresteler kullanılmıştı. Aynı dağdan alınan kerestelerin aynı yıl içerisinde farklı yapılarda kullanıldığı da olmuştu. Bu nedenle burada Chaco Kanyon'da iyi örgütlenmiş, uzun yol kat eden bir tedarik ağı olduğuna dair kesin deliller mevcut. Chaco Kanyon'daki ürünleri azaltan ve kereste kaynaklarını kurutan bu iki çevresel sorunun gelişmesine paralel olarak Anasazi'nin bulduğu çözümlerden dolayı kanyonun nüfusu özellikle de milattan sonra 1029'da başlayan inşaat hamleleri esnasında artmaya devam etti. Bu hamleler özellikle iyi yağış alındığı, bu nedenle de daha fazla nüfus, daha fazla yiyecek ve daha fazla bina olduğu iyi geçen 10 yıllar boyunca devam etti. Yoğun nüfus Chaco Kanyon'daki ünlü büyük evler ile birlikte kanyonun güney kısmındaki yüzlerce küçük yerleşim yeri ile kendini göstermektedir. Kanyonun toplam nüfus hacmi bilinmemektedir ve bu konu üzerinde tartışılmaktadır. Birçok arkeolog nüfusun 5000'den az olduğunu söylemektedir. Bu büyük binalarda rahiplerden başkasının bulunmadığını, sadece ayinler esnasında ziyaret edildiğini iddia ediyorlar. Diğer arkeologlar Chaco Kanyon'daki büyük evlerden sadece biri olan Pueblo Bonito'nun 600 odalı bir bina olduğunu ve genel nüfusun 5000'den fazla olması gerektiğini söylemektedirler. Tahmini nüfus hacmi üzerinde yapılan tartışmalar, Paskalya ve Maya'nın durumunda olduğu gibi gittikçe daha sık yapılmaya başlanmıştır. Sayı ne olursa olsun bu yoğun nüfus kendi kendine daha fazla bakamamaya başlamış. Bunun üzerine bugün hala görülebilen yüzlerce kilometrelik yollarla birbirine bağlanmış, bölgesel bir ağ oluşturan Chaco Kanyon benzeri mimari stillerde inşa edilen uydu yerleşim yerleri tarafından destek görmüş. Bu yerleşim yerleri tahmin edilemeyen zamanlarda yağan yağmuru tutmak için barajlar inşa etmişler. Yerleşim merkezlerinden biri fırtına ile birlikte bol bol yağmur alırken sadece 1,5 kilometre ötedeki başka bir yerleşim yerine hiç yağmur yağmayabiliyordu. Barajlar sayesinde iyi yağmur alınan yıllarda su depolanabiliyor, böylece buralardaki halk hemen ürün ekiyor ve bol bol hasat alabiliyorlardı. Daha sonra buralardaki ürün fazlası yağmur almayan diğer yerleşim yerlerine gönderiliyordu. Chaco Canyon zaman içinde her türlü malın ithal edildiği, ancak elde tutulur hiçbir şeyin ihraç edilmediği bir kara delik haline geldi. Chaco Canyon'da New Mexico'nun diğer bölgelerinden gelen mallar arasında inşaat için on binlerce büyük ağaç, çanak, çömlek. Chaco Canyon'da son döneme ait tüm çanak çömlekler büyük ihtimalle yerel ateş yakacak malzemelerin tükenmesi nedeniyle dışarıdan ithal ediliyordu. Taştan aletler yapmak için en iyi kalitede taş, süs eşyası yapmak için turkuaz vardı. Hohokam ve Meksika'dan papağan türleri, kabuklulardan yapılmış mücevherler, bakır çanlar gibi lüks eşyalar ithal ediliyordu. Pueblo Bonito'dan çıkarılan mısır koçanları üzerinde yapılan son çalışmaların gösterdiği gibi gıda bile dışarıdan ithal ediliyordu. Görünen o ki 9. yüzyılda Mısır, Chusca dağlarından 80 kilometre batıya ithal ediliyorken, Mısır koçanı Pueblo Bonito'nun son yılları olan 12. yüzyılda San Juan Irmağı'ndan 96 kilometre kuzeye ithal ediliyormuş. Chaco toplumu iyi beslenen ve lüks içinde yaşayan elit tabaka ile kötü şartlar içerisinde iyi beslenemeyen ve tarımla uğraşan köylülerden oluşan mini bir imparatorluğa dönüşmüş. Yol sistemi ve standartlaşmış mimari, Chaco ekonomisi ve kültürünün geniş bir bölgeye yayıldığını ve yukarıda bahsedilen yerleşim bölgelerinin entegre olduğunu gösteriyor. Bina stilleri üç aşamalı bir hiyerarşiye işaret ediyor. Reislerin evleri olduğu sanılan en büyük binalar, kanyon dışındaki yerel başkentlerdeki ikinci derece reislerin evi olduğu sanılan büyük evler ve köylülere ait olduğu sanılan birkaç odalı daha küçük evler. Büyük evler, küçük evlerden daha güzel kaplamaları, dini ayinler için kullanılan büyük kivas denen yapıları, bugün modern Pueblos'ta da hala kullanılıyor ve depo yerleriyle ayrılıyorlar. Büyük evler, yukarıda sözü edilen turkuaz, kabuklu süs eşyaları, bakır çanlar gibi evlerde kullanılan lüks malzemeleri ve Mimbre ve Hohokam'dan ithal edilen çömlekleri ile ilgi çekiyordu. Şimdiye kadar bulunan en lüks malzemeler Pueblo Bonito'nun 33 no'lu odasından çıkarılanlardı. 14 cesetle birlikte 56 bin parça turkuaz ve içlerinde 2 bin turkuaz boncuğundan oluşmuş bir kolye ve turkuaz mozaiği ile kaplı ve içinde turkuaz ve kabuklar bulunan bir sepetin de bulunduğu binlerce süs eşyası. Büyük ev yakınında çıkarılan çöpler, kabile reislerinin köylülerden daha iyi beslendiğini gösteren bir delil. Bu çöpte yüksek miktarda geyik ve antilop kemikleri bulundu. Bunun yanında büyük ev yakınındaki cesetler daha uzun, iyi beslenmiş, daha az anemik yapılarıyla dikkat çekiyor. Diğer merkezler Chaco'ya neden yardım yapıyordu? Neden karşılığında bir şey almadan, itaatli ve düzenli bir şekilde kereste, çömlek, taş, turkuaz ve gıda gönderiyordu? Bunun cevabını günümüz toplumlarından görebiliriz. İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde, Roma ve Londra gibi büyük şehirler herhangi bir üretim yapmıyorlar. Fakat buraları siyasi ve dini merkezler. Bu nedenle ilgili ülkelerdeki diğer bölgeler bu şehirleri besliyorlar. Günümüzün İtalyan ve İngilizleri gibi Chacoan halkı da karmaşık ve diğer toplumlara bağlı bir hayat sürüyorlardı. Bir noktadan sonra kendi kendilerini besleyebilen hareketli küçük toplumlarına dönemediler. Çünkü kanyondaki ağaçlar gitmiş, gittikçe artan nüfus bölgeyi tamamen doldurmuş ve artık taşınabilecek başka uygun bir yer kalmamıştı. Ardıç ağaçları kesildiğinde ağaçların altında kalan çerçöp yığınlarının altındaki besinler tamamen yok olmuştu. Bugün yani 800 yıl sonra bile ormanda yetişen ağaçların ince dallarının bulunduğu kemirgen yuvalarının çevresinde ardıç ağacı yetişmemektedir. Arkeolojik bölgelerin çevresindeki yiyecek kalıntıları kanyon halkının kendilerini besleme konusunda karşılaştıkları sorunları teyit eder niteliktedir. Sofralarından geyik eti kalkmış, bunun yerini tavşan ve kemirgenler almıştır. Araştırmalardan anlaşıldığına göre insanlar tarlalarda kemirgen yakalıyorlar, kafalarını kestikten sonra bütün bütün yutuyorlardı. Chaco'nun düşüşü ve sonu. 1110'dan sonraki 10 yıl içerisinde Pueblo Bonito'da belirlenen son yapı, meydanın güney tarafını çevreleyen bir mekanın duvarıydı. Burası daha önce dışarıya açıkmış, bu da ortada çatışma olduğunu gösteriyor. Belli ki insanlar artık Pueblo Bonito'ya sadece dini ayinlere katılmak ve sipariş almak gibi ticari amaçlarla değil, olay çıkarmak için geliyorlardı. Pueblo Bonito ve yakınındaki Chetro Cattle büyük evinde kullanılan ağaçların halkalarına bakıldığında belirlenen son tarih M.S. 1117. Chaco Canyon'da herhangi bir yerde kullanılan ağaç yaşı ise M.S. 1170. Diğer Anasazi bölgelerinde yamyamlıkla dahil çıkan çatışmaları gösteren başka deliller de var. Tarlalar ve su kaynaklarından çok uzakta, dik uçurum kenarlarına kurulmuş Kayente Anasazi yerleşim yerleri buraların savunma amaçlı kurulduklarını gösteriyor. Güneybatı bölgelerinde Chaco'dan daha fazla dayanıp M.S. 1250'ye kadar ayakta kalabilmiş olan yerleşim yerlerinde daha yoğun bir çatışma izlerine rastlanıyor. Artan savunma duvarları, hendek ve kuleleri, içlerinde gömülmemiş cesetler bulunan kasten yakılmış kasabalar, üzerlerinde kesikler bulunan kafatasları, ok saplanmış iskeletler çatışmaların vahşi savaşlara dönüştüğüne işaret ediyor. İç ayaklanma ve savaş şeklinde ortaya çıkan çevre ve nüfus sorunlarındaki patlama, bu kitapta geçmiş toplumlarda, yani Paskalya Adası, Mayalar, Mangareva ve Tikopya olduğu kadar modern toplumlarda da, Ruanda, Haiti ve diğerleri sık sık rastladığımız bir tema. Anasaziler arasındaki savaşla bağlantılı yamyamlığın işaretleri başlı başına ilginç bir hikaye. Herkes yamyamlığın insanların çok zor durumda kaldıkları zamanlarda başvurdukları bir olay olduğunu bilir. Bunun örneklerini 1846-47 kışında Kaliforniya'ya giderken Donner geçidinde sıkışıp kalan insanlarda ya da 2. Dünya Savaşı'ndaki Leningrad kuşatması esnasında açlık çeken Rus askerlerinde görüyoruz. Fakat herhangi bir zorunluluk olmadan başvurulan yamyamlık tartışmalı bir durum arz ediyor. Aslında geçmiş yüzyıllar içerisinde Avrupalılar ilk defa bağlantı kurdukları Avrupalı olmayan toplumlardan bu olaylardan yüzlercesini dinlemişler. Duyduklarına göre yamyamlık iki şekilde oluyormuş. Ya savaş esnasında ölen düşman askerlerinin cesetlerini yiyorlarmış ya da doğal nedenlerden dolayı ölen akrabaların cesetleri yeniyormuş. Son 40 yılı içerisinde birlikte çalıştığım Yeni Gineliler, ölülerinin etlerini nasıl yediklerini bana da anlatmışlardı. Hatta bu insanlar biz Batılıların ölen yakınlarımızın etlerini yiyerek onlara olan saygımızı göstermeyişimizi hayretle karşılıyorlardı. İnanmayacaksınız ama 1965 yılında yanımda çalışan en iyi işçilerimden bir tanesi, ölen damadını yakın akrabalarıyla birlikte yemek için işten izin almıştı. Bulunan eski insan kemikleri yamyamlık yapıldığına dair birçok delil barındırmaktadır. Ancak toplumlarında yamyamlığı korku ve dehşetle karşılamaya alışmış olan Avrupalı ve Amerikalı antropolojistlerin bazıları veya pek çoğu, inceledikleri veya hayranlık duydukları toplumlar tarafından yamyamlık yapılmış olduğu gerçeğini kabul edememekte ve bu nedenle bu tür iddiaları ırkçı iftiralar olarak nitelendirmektedirler. Bu bilim adamları Avrupalı olmayan toplumların kendileri veya eski Avrupalı kâşifler tarafından anlatılan tüm yamyamlık hikayelerini "bunlar inanması güç söylentiler" diyerek kabul etmek istemiyorlar. Bu insanlar yamyamlık uygulamalarını ancak bir hükümet görevlisi veya antropolog tarafından çekilmiş bir video kasetinde görseler inanırlar. Bu tür insanlarla karşılaşan ilk Avrupalılar bu uygulamadan ne kadar tiksindiklerini sürekli dile getirdikleri ve hatta bunun uygulandığını gördüklerinde ilgili kişileri tutuklayacaklarını söyledikleri için de gözlerinin önünde bu uygulamanın yapılmamış olması ihtimali oldukça fazla. Bilim adamları bir tarafta yamyamlığı kabul etmezlerken Anasazi yerleşim bölgelerinde bulunan deliller yamyamlığı inkar edilemez şekilde belgelemektedir. En kuvvetli deliller bir savaş esnasında basılıp darmadağın edilmiş bir evde bulundu. Buradaki 7 cesede ait kemikler gömülmek yerine evin her tarafına dağılmış bir halde bulundu. Kemiklerden bazılarının iliklerinin çıkarıldığı anlaşılıyordu. Anasazi yerleşim yerlerinde bulunan kırık çömleklerin içinde insan kası proteininin bir kalıntısı olan miyoglobin bulundu. Bu da çömleklerde insan eti pişirildiğini inkar edilmez şekilde ispatlamaktadır. Ne var ki şüpheci kimseler çömleklerde insan eti kaynatılmasının ya da kemiklerinin kırılmasının insan eti yendiğine dair bir delil oluşturmayacağını öne sürebilirler. Gerçi yenmeyecekse bunca işe niye girişilir ki? Bununla birlikte yamyamlığın en kesin kanıtı evlerin lağımlarında bulunan insan atıkları. Kuru iklim nedeniyle yaklaşık 1000 yıl boyunca iyi korunmuş olan bu kalıntılarda normal insan atıklarında bulunmayan insan kası proteinine rastlanmıştır. Ki bu protein bağırsak kanaması olan veya bağırsağında yara bulunan insanların atıklarında bile bulunmamaktadır. Bu durum bize şunu göstermektedir. Bu yerleşim merkezine kim saldırmışsa evlere girmiş, darmadağın etmiş, evlerdeki insanları öldürüp etlerini çömleklerde pişirmiş ve sonra da kemiklerini oraya buraya atmış. Çakoanlara son darbeyi vuran ağaç halkalarının gösterdiğine göre M.Ö. 1130'da başlayan kuraklık olmuş. Daha önce de M.Ö. 1090 ve 1040'da benzeri kuraklıklar olmuş. Ancak bu son kuraklığın farklılığı, Chaco Canyon'da artık daha fazla insanın olması, dışarıdaki yerleşim yerlerine daha bağımlı olması ve taşınacak başka bir yer kalmamasıydı. Böyle bir kuraklık sonucunda yeraltı suları bitki köklerinin suyu çekebilecekleri seviyenin altına düşmüş olmalı. Ayrıca kuraklık yağışa bağlı olarak yapılan kuru iklim tarımının yanı sıra sulamaya bağlı olan normal tarımı yapılamaz hale getirmiştir. 3 yıldan fazla süren bir kuraklık ölümcül olmalı. Çünkü modern Pueblo halkı bile mısırları çürüdüğü için ürünlerini sadece 2-3 sene muhafaza edebiliyorlar. Büyük ihtimalle Chacoanlı rahiplerin vaat ettikleri yağmurlar yağmayınca civardaki insanların onlara olan inancı tükenmiş ve yardım yapmayı bırakmışlardı. Muhtemelen Avrupalıların görmediği Chaco Canyon'daki anasazi yerleşim yerlerinin sonu Avrupalıların 1680'de şahit oldukları Pueblo Kızılderililerinin İspanyollara baş kaldırışına benziyordu. Chaco anasazi merkezlerinde olduğu gibi İspanyollar buradaki yerli çiftçileri vergiye bağlamıştı. Ancak kuraklık sonucunda çiftçiler vergilerini ödeyememez hale gelince İspanyollara karşı ayaklanmaktan başka çareleri kalmamıştı. Milattan sonra 1150 ile 1200 yılları arasında Chaco Canyon tam olarak terk edilmiş ve 600 sene sonra Navajo çobanları buraya tekrar dönünceye kadar büyük çapta boş kalmıştı. Navajolar burada buldukları kalıntıları kimlerin inşa ettiğini bilmedikleri için buranın ortadan kalkmış eski sakinlerine Anasaziler yani eski halk adını takmışlardır. Binlerce Chaco sakinine gerçekte ne olmuştu? 1670'lerde meydana gelen benzeri bir kuraklık model olarak alınırsa muhtemelen birçok insan açlıktan ölmüş, bazıları birbirini öldürmüş ve geride kalanlar güneybatıda başka yerlere göçmüştü. Bu planlı bir göç olmalı. Çünkü yukarıda anlatılan saldırıya uğramış evlerin tersine anasazi yerleşim yerlerindeki evlerin çoğunda çömlek gibi kullanılabilir eşyalar ortadan yok olmuştu. Chaco Canyon'daki evlere benzer mimariye sahip evler ve içlerinde bulunan Chaco stili çömleklere bakılırsa, Chaco'dan kurtulabilenlerin bir kısmı bugünkü Zuni Kızılderili köylerinin kurulu olduğu yerlere göç etmişler. Jeff Dean ve meslektaşları Rob Axtell, Josh Epstein, George Gomerman, Steve McCarroll, Miles Parker ve Alan Swedlund, Kuzeydoğu Arizona'daki Longhouse Vadisi'ndeki yaklaşık 1000 kişilik bir gruba ne olduğunu ortaya çıkarmak için detaylı bir çalışma yaptılar. Milattan sonra 800 ile 1350 yılları arasındaki muhtelif zamanlarda vadinin gerçek nüfusunu, içerisinde zaman içinde stilleri değişen çömlek bulunan yerleşim yerlerinin sayısına bakarak hesapladılar. Bu arada vadinin yıllık mısır hasatını, yıllık yağış miktarı için bir ölçü sayılan ağaç halkalarından ve yeraltı su seviyesinin düşüş ve yükselişi hakkında bir fikir veren toprak çalışmalarından çıkarttılar. Tüm bunların sonucunda milattan sonra 800'de nüfustaki gerçek düşüş ve artışların yıllık mısır hasatını tamamen yansıtmasıydı. Tek istisna milattan sonra 1300'deki mısır hasatının vadi nüfusunun 1/3'ünü, 1070 kişiden 400'ü beslemeye yeterli olmasına rağmen anasazinin tamamen terk edilmiş olmasıydı. Acaba Longhouse Vadisi'ndeki son 400 Kayente anasazisi neden çoğu akrabaları giderken kalmamışlardı? Belki de azalan tarım ürünlerinin yanında milattan sonra 1300'de vadide başka değişiklikler de olmuştu. Örneğin tarımın verimliliği azalmış, ormanlar tamamen yok edilerek yeni binaların yapımı için gerekli ham madde kalmamış olabilirdi. Ki bildiğimiz gibi Chaco Canyon'da gerçekte bu olmuştu. Başka bir açıklama da şu olabilir. Gelişmiş insan toplulukları vatandaşlarının vazgeçilmez gördüğü kurumları işletebilmek için belli bir oranda nüfusa ihtiyaç duyuyordu. Günümüzde New York'ta yaşayan kaç kişi çevrelerindeki insanların 2/3'ü şehirden ayrılmış, metro ve taksiler çalışmıyor ve tüm daireler ve mağazalar kapanmış olsa hala New York'ta yaşamını sürdürmek isterdi. Chaco'nun mesajı. Bu bölümün başında Chaco Canyon anasazileri ve Longhouse Vadisi anasazileri dışında başka güneybatı toplumlarından da söz etmiştim. Mimbreler, Mesa Verde'ler, Hohokam, Mogollon ve diğerleri. Bu toplumların hepsi milattan sonra 1100 ile 1500 arasında çöküşlere sahne olmuşlar. Belli ki bu çöküşlerin her birinde farklı çevresel sorunlar etkili olmuş ve farklı yerlerde farklı unsurlar bu çöküşlere ve yurtların terk edilmesine neden olmuş. Örneğin evlerinin çatı kirişlerinde kereste kullanan anasaziler için ormanların yok olması bir sorunken bu kirişlerden kullanmayan hohokamlar için bu bir sorun teşkil etmiyordu. Ancak tarlalarını sulamak zorunda olan hohokamlar için de sulamalı tarımın neden olduğu tuz oluşumu bir sorundu. Yüksek rakımlı yerlerde oturan ve bu nedenle tarım yapamayan Mogollon ve Mesa Verdeyanlar için hohokamlara zorluk çıkaran sorunlar hiçbir şekilde bir sorun teşkil etmezken onların da başını ağrıtan bir dert vardı. Soğuklar. Mogollon örneğinde olduğu gibi bazı güneybatı toplumları için topraktaki besinlerin tükenmesi, önüne geçilmesi gereken bir durumdu. İnsanların yurtlarını terk etmesine neden olan bu sebeplere rağmen sonuçta hepsi aynı temel nedenden kaynaklanıyordu. Kırılgan ve zor çevrelerde yaşayan insanlar kısa vadede parlak bir başarı getiren ve anlaşılabilir çözümler benimsiyorlardı. Ancak bunlar dış çevresel değişiklikler veya insanların neden olduğu çevresel değişikliklerle birleştiğinde uzun vadede yıkıcı ya da ölümcül olabiliyordu. Kısa vadede kelimesini tırnak içerisine aldım. Çünkü anasaziler Chaco Canyon'da yaklaşık 600 yıl yaşadılar. Kolomb'un yeni dünyaya milattan sonra 1492'de gelmesinden sonra hiçbir Avrupalı herhangi bir yerde bu kadar fazla kalamamıştı. Varlıklarını sürdürdükleri zaman boyunca bu çeşitli güneybatılı Amerikan yerlileri yarım düzine farklı ekonomi türü denediler. Özellikle Chaco toplumunun en parlak dönemi olan milattan sonra 1110-1120 tarihlerinden sonra ne kadar hızlı çöktüğü ve bu parlak dönemde hiçbir Chaco sakininin çöküşü aklına getirmemiş olduğu düşünülürse biz çağdaş Amerikalıların birinci dünya ekonomimize fazla güvenmememiz akılcı olacaktır. Toplumsal çöküşleri anlamak için kullandığımız 5 unsurlu çerçevemiz içerisindeki 4 unsur anasazi çöküşünde etkin bir rol oynamış, insanların sebep olduğu çevresel sorunların türlü çeşitleri var. Ki bunların içinde en bilindik olanı ormanların tahrip olması. Ayrıca yağmur yağışları ve ısı değişikliği gibi iklim değişiklikleri de insanların çevre üzerindeki etkileriyle birleşerek belli bir etki oluşturmuş. Komşu bölgelerle ticari ilişkiler de çöküşte önemli bir rol oynamış. Farklı anasazi grupları birbirlerine gıda, kereste, çömlek, taş ve lüks ürünler sağlamış, birbirlerine bağımlı birer kompleks toplum haline gelmişler. Ancak bu tüm toplumu çökme riskiyle karşı karşıya getirmiş. Kompleks toplumu ayakta tutmada dini ve siyasi unsurlar belli ki esas bir rol oynamış. Malların değişimi ve çevredeki bölgelerce dini ve siyasi merkezlere gıda, kereste, çömlek sağlanması dini değerler kullanılarak yaptırılmış. Anasazi'nin durumunda etkin olmayan tek unsur dış düşmanlar gibi gözüküyor. Anasazi'de toplumlar nüfusları arttıkça ve iklim kötüleştikçe birbirlerine saldırmış olsalar da Amerika'nın güneybatısındaki medeniyetler dış düşmanların tehdidi altına giremeyecek kadar uzaktılar. Bu bakış açısıyla bakıldığında yapılan uzun tartışmalara basit bir cevap verebiliriz. Chaco Kanyonu'ndaki insanlar kuraklık nedeniyle mi yoksa çevresel nedenlerden dolayı mı yurtlarını terk edip gitmişlerdi? Cevap her iki nedenden dolayı. 600 yıl boyunca Chaco Kanyon'da insan nüfusu sürekli arttı. Çevrenin sunduğu olanaklar gittikçe azaldı ve insanlar çevrenin sunduğu olanakların sınırında yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldılar. İşte bu yurtlarını terk etmeleri için kesin bir neden oluşturdu. Bardağı taşıran son damla ise iyice azalmış nüfusun atlatabileceği kuraklık oldu. Chaco toplumu çöktüğünde buranın insanları Chaco'ya ilk gelenlerin kurdukları gibi toplumlarını tekrardan kuramadılar. Çünkü ilk zamanlarda çevredeki bol miktarda bulunan ağaçlar ve yüksek yeraltı suyu seviyesi yok olmuştu. Bu tür bir sonuç Mayalar da dahil olmak üzere geçmişteki toplumların çoğuna ve bizim toplumumuza da uygulanabilir niteliktedir. Biz modern insanlar, ev sahipleri, yatırımcıları, siyasetçiler, üniversite yöneticileri ve diğerleri ekonomi iyi durumdayken artıklarımızdan kurtulabiliyoruz. Ancak şartlar değişebilir ve şartların ne zaman değişeceğini tahmin edemiyoruz. Bu zaman geldiğinde pahalı yaşam biçimlerimize fazlaca alıştığımızdan hayat kalitemizdeki zorunlu bir düşüşü veya hepten bir iflası düşünmek bile istemeyebiliriz. 17. ayrımın sonu. Sayfa 183.